Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Bir İftar Sevinci programında sizlerle beraberiz. İftar Sevinci programımızın klasik bir karakteri var. Hem sevincimizi, düşüncelerimizi, heyecanımızı, duygularımızı sizlerle paylaşmak hem de çok kıymetli bir büyüğümüzle sizleri bir araya getirerek bu iftar vaktini değerlendirmeye çalışmak. Bugün muhterem büyüğümüz, abimiz Abdullah Sert abiyle çok güzel bir iftar sohbeti yapacağız. İnşallah. Muhterem abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk değerli hocam.
Yani şerefler verdiniz.
Elhamdülillah şeref bulduk.
Şimdi evveli rahmet diye başlayan, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ama şu anda biz demek ki evvelinde rahmet haftasında bulunuyoruz.
İnşallah.
Zaten size bu değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizin daha fazla istifade edebilmesi için bizim yolumuz Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin yolu. Ubeydullah Ahrar buyuruyor ki bizim yolumuz hizmet ve sohbet yoludur. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken hizmet ve sohbet anlayışımız nasıl olmalıdır? Bir defa bu yönüne dikkat etmek lazım. Diğer bir yönü de Nakşibendi prensipleri dediğimiz 11 tane her Nakşi dervişinin hayatında rutin haline getirmeye çalıştığı ya da rutin demeyelim, rutinde şuursuzluk var ama bilerek yapması gereken 11 adım. Bunlardan 8'i Abdülhalik Gücdivani'nin, 3'ü de Ubeydullah Ahrar'ın. Yine bu Ramazan'da Ubeydullah Ahrar'ın özellikle üzerinde durduğu vukufu kalbi, vukufu adedi ve vukufu zamani, bu 3 efendim prensiple ilgili neler söylememiz gerekir, nelere dikkat etmemiz gerekir, bu konuda zatenizin tavsiyelerini ve düşüncelerini almak isteriz. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle değerli Erkam Radyo dinleyenlerimizin, Erkam TV izleyicilerimizin daha ilk günlerde olduğumuz için şu mübarek Ramazan ayını tebrik ederiz.
Allah razı olsun.
Biz 2 aydır değerli hocam ellerimizi açıyoruz. Fırsat buldukça Ya Rabbi Recep'i bize mübarek eyle, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur diyerek böyle kavuştur Ya Rabbi, kavuştur Ya Rabbi diyerek geldik. Rabbimiz de kavuşturdu.
Duamız kabul olmuş demek.
Duamız kabul olmuş demektir. Tabi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ifadeleriyle mübarek bir ayın gölgesi üzerinize geldi diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bu gölgeyi ben istifade etmek gerekir. Tabi bu gölgeden istifade etmek programı içerisinde de farklı Allah dostlarının birbirini hepsi tamamlayan, her biri ayrı güzellik olan temel ölçüleri var. Nakşibendi yolu diye ifade edilen yolun genelde ana prensibinde sizin de sık sık zaman zaman hem makalelerinizde yazdığınız tarikatıma der sohbet est. Yani bizim yolumuz sohbet yoludur. Bildiğiniz gibi sohbet de hocam, hani bir sohbet deyince belki daha çok hani birilerinin okumalarını, anlatmalarını anlatıyoruz. Sohbet aslında ülfetle ilgili. Evet. Yani bir kenara çekilmek değil yolumuz. İnsanların içerisinde insanlarla beraber olmak zahiren, hani ne güzel ifade ediyorsunuz, zahir ba halk, batın ba hak. İnsan yaşadığı toplumun içinde olacak. Yaşadığı toplumdan kopuk bir hayat makbul değil. Ama yaşadığı toplumun da derdiyle de hemdert olacak. Nitekim hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz, yine uzun bir hadis-i şerif var bu. Biraz önce bahsettiğim işte mübarek bir ayın gölgesi sizin üzerinize gelmiştir. Allah bu ayın gündüzlerinde size orucu farz kılmıştır. Gecelerinde ibadet etmenizi farz kılmıştır. Ve bu ay Kur'an'ın indiği bir aydır. Bu ay müminlerin dertleriyle daha çok dertleşme ayıdır. Ama müminlerin dertleriyle dertlenmek sadece Ramazan'a mahsus değil. Gerçekten bizim hayatımızın ana disiplinlerinden birisi muhakkak müminlerin dertleriyle hem dert olmak. Aç varsa ona yemek ikram etmek. Susuz varsa ona su ulaştırmak. Hasta varsa onu ziyaret etmek. Tabii bir de en önemlisi de İnsanların ruhi yönden problemleri varsa, açlıkları varsa bu ruhi açlıkları gidermek. Ramazan belki bu noktada da değerli hocam ayrı bir fırsat. Çünkü Allah Teala hani Ramazan Kur'an ayıdır diyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in hem maddi hem manevi şifası var. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahme. Yani esas rahmet Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak. Dedik ya başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmak diye buyuruyorsunuz madem. Allah Teala da ana rahmetin Kur'an-ı Kerim olduğunu, Resulullah Efendimiz'in de rahmeten lil alemin olarak gönderildiğini bizlere beyan ettiğine göre bizim bu Ramazan'da gerçekten Müslümanlığımızı şöyle bir kendi içimizde yeniden muhasebesini yapmak. Yani rahmet olan Kur'an-ı Kerim'le benim ilişkim nedir? Bütün alemlere rahmet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le benim ilişkim nedir? Hangi safhadayım? Ne kadar kalben beraberim, fiilen beraberim ve ümit olarak, arzu olarak, gaye olarak beraberim diye bir takım düşünceler içimizde gelişmesi gerekiyor. Onun için de bu rahmeti inşallah Kur'an'la ilişkimizi daha çok artırarak ama Kur'an'la ilişkimizi de sadece bir Kur'an'ı okumak hemen işte Ramazan sonuna kadar şu kadar hatim ettim değil. Hani çok güzel bir ifade var. Allah razı olsun muhterem Osman Nuri hocamızın. Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin.
Amin.
Diyor ki üç hususa dikkat etmek gerekiyor. Birincisi huruf diyor. Yani ben şu Ramazan'ı eğer Kur'an bizi dinleyen dinleyicilerimizden Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen insanlar varsa, kardeşlerimiz varsa bunu bir fırsat bilsinler. En büyük rahmet Kur'an-ı Kerim'le önce gözümüzün buluşması, sözümüzün onu indiği şekilde tekrarlamasıdır. İkincisi hudut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim bana ne emrediyor? Allah neden razıdır, neden değildir? Bunun farkında olmak. Üçüncüsü de huluk deniyor. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak. Ben biraz rahmeti böyle anlıyorum. Bu rahmetin en güzel ifadesi Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle ve Resulullah'ın bütün ahvaliyle, akvaliyle böyle bir mümin olarak buluşmak. Abi, teslim olan bir insan olarak buluşmak.
Allah razı olsun. Tabii yani Hazreti Mevlana diyor ki salih insanların anıldığı meclislere rahmeti ilahi yağar. Bu rahmeti ilahi gökten yağan yağmur değildir diyor.
Doğru.
Siz salihleri anarsınız. Salihlerin efsafını, nasihatlarını, tavsiyelerini anlatırsınız. Dinleyenler nezdinde onlara benzeme duygusu, onların şüphesiz imrenme duygusu, onlar gibi olma arzusu ortaya çıkarsa esas yağan rahmet ilahi budur. Kötü insanların anıldığı meclisleri de lanet yağar. Bu lanette gökten çamur yağmasını bekleme.
Doğru.
Bu sefer dinleyiciler nezdinde o kötülere benzeme arzusu ortaya çıkarsa, millet onlar gibi olma gayretine girerse dinleyenler, duyanlar, o da esas yağan lanet de budur. Tabii burada sohbetle ilgili derken niye bizde sohbet çok önemsenmiş? Efendimiz duygu ve düşüncelerini aleyhissalatü vesselam sözü anlatmaya çalışmış. Ne kadar anlatabildiyse, duyguları kelimelere nasıl sığdıysa o kadar anlatmış. Demek ki sözlü iletişim var, eğitim. İki, gözlü eğitim de var. Göz göze gelmek. Gözde yakın olan gönülde yakın olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Yaklaşmak istiyorsak biz birbirimize o zaman gözde de yakın olmamız lazım. İşte iftarlarda, sahurlarda, ziyaretlerde bir araya gelmek. İkincisi, üçüncüsü de birlikte olmak. İmam-ı Gazali buyuruyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil, haller ve huylar da bulaşıcı.
Tabii ki.
O yüzden şimdi sohbet en erdirici eğitim yolu, hal eğitimi yolu. Niye? Dördüncüsü sohbet. Üçü var da ondan. Üçü de var. Sohbette sözlü iletişim var. Gözlü iletişim var. Bir arada bulunmak da var. O yüzden en etkili eğitim yolu. Yani hal eğitiminin en verimli usulü sohbette düğümlenmiş. O yüzden de Efendimiz de sohbet şerefine nail olanlara da ashab-ı kiram demiş.
Tabii hocam bir de az önce ifade ettiniz. Hem sohbet diğer taraftan da hizmet dediniz. Bu iki kavram yani bir Müslümanın böyle hani defterinin başında yazılacak her gün madde bir sohbet, madde iki hizmet. Zaten insan hizmet ettikçe sohbet ihtiyacını hisseder. Sohbet ettikçe de sohbette bulundukça yani güzel insanlarla beraber oldukça, ülfet ettikçe de ne güzel hizmetlerin içinde olduğunu veya daha nasıl hizmetler yapabileceğinin farkında olmaya başlar. Tabii siz söze Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden başladınız. Gerçekten Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin o sözü de çok meşhurdur. Biz diyor tasavvuf kitaplarını okuyarak elde etmedik yani. Ne bulduysak diyor Allah'ın kullarına hizmet etmekte bulduk. Yani Allah'ın kullarına da hizmet çok farklı yönlerde olabiliyor. Maddi hizmetler olabiliyor, manevi hizmetler olabiliyor. İşte Ramazan'da belki maddi hizmeti derken bir insana bir iftar veriyorsunuz veya yardım ediyorsunuz ama aslında bir manevi hizmette bulunuyorsunuz. Daha farklı bir şekilde bir Allah razı olsun diye bir dua alıyorsunuz. Yani Ramazan hem böyle bedenlerin tatmin olduğu hem de ruhların sürura erdiği. Çünkü insanın bedeniyle ruhu arasında çok yakın bir ilişki var hocam. Yani insan ruhen muzdarip oldu mu önüne en güzel yemek de konsa yemek istemez. Veya yani bedenle bir güzellik olduğu zaman da eğer imanı içinde gerçekten bir coşkuysa ruhen de çok müsterih olmaya başlar. Allah'ın nimeti bunlar bana der. Veya kendisi bir iyiliğe mazhar olduğu zaman, bir güzellikle buluştuğu zaman da o güzellikleri aslında kendisine gönderenin Cenab-ı Hak olduğu idraki içerisinde ruhen de münbasıt olur eski tabirle. Yani içinde bir farklı genişlik olur. Onun için de Ramazan'ı bu iki yönüyle de değerlendirmek lazım. Daha çok ne kadar insana ulaşabilirsek, bazısına madden ulaşırsınız, bazısına manen ulaşırsınız, duaya vesile olacak güzellikler bulursunuz. Bir hastayı evinde ziyaret edersiniz, o da çok farklı bir sohbettir yani. Hatta bir arkadaşımız var Anadolu'nun bir vilayetinde, evlerinden çıkamayan insanlar var, yaşlı insanlar, yıllarca sohbetlere gitmişler. Ama şimdi evlerinden çıkamıyorlar. İçlerinde de hep böyle birisi gelse de onlara sohbet etsek arzuları var. O güzel dostumuz, abimiz, güzel birkaç arkadaşını görevlendirmiş. Eskiden beri sohbetlere gelip de böyle güzel hizmetler yapan insanlara. Diyor ki bunlar evlerinden şimdi çıkamıyorlar ama biz onların yanına gidelim. İki arkadaş gitsin, küçük de bir hediye götürsün. Bir de o olurlar üç kişi. Üç kişi de güzelce sohbet ederler birbirleriyle. Hal hatır sorarlar. Onların duasını alırlar diyor. Sonra neticeyi arz ediyor. Diyor ki o kadar çok dua alıyoruz ki diyor bu işten. O yaşlı insanlar, evlerine kimsenin uğramadığı insanlar dışarıdan. Aa ne güzel ya biz yıllardır böyle güzel dostlarımız vardı. Biz insanları taşırdık böyle güzel mekanlara. Şimdi evimizden çıkamıyoruz ama onlar bize gelmişler. Dolayısıyla İnsan bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle de olsa bu ülfet halini devam ettirmeli. Ama Ramazan'ın belki hocam en çok dikkate çeken hususu aileler içerisindeki ülfetin sağlanması. Çünkü Ramazan dışında bakıyorsunuz, yani işte bizlerin hepimizin işi oluyor. Ya yemeğinizi yiyin biz geleceğiz diyoruz. Çocuk geliyor ders çalışacağım diyor sofraya gelmiyor filan. Ama Ramazan iftarı önce bir aileyi topluyor. Herkes birbirine bakarak böyle güzel bir şekilde aynı anda yani o bir yemeği beraber yemenin hocam ayrı bir zevki var. Hem de ayrı bir Allah katında değeri var. Aynı anda yemek yemek, aynı anda namaz kılmak gibi, aynı anda ibadet etmek gibi. Dolayısıyla Ramazan yuvalarımıza da böyle bir bereket getiriyor. Önce yuvalarımızda birbirimize sohbet etmeye başladık bizler Ramazan'da. Ramazan dışında bakıyorsunuz herkes bir işinde. Aynı evin içinde insanlar birbirine yabancı gibi oluyor.
Hele şimdi bir kariyer kavgası başladı ki abi. Herkes evet. Kariyerinin peşinde ya da hazzının peşinde öyle hızla gidiyor ki kimseyi görmüyor. Kendisinden başka, evet. Hazzından başka hiçbir şey görmüyor adamın gözü. Allah korusun yani.
Çocuğunu da görmüyor, hanımını da görmüyor, hanımını da beyinde görmüyor.
Çocuklar ama da başkalarını diyor, görmüyor.
Hanım evet, onlar da başkalarını görmüyor.
Ama burada ama Evliyaullah'ın çok güzel bir şeysi var. Aynı sofradan yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Ben bunu diyorum ki ya bir defa önce gözle yaklaşıyoruz.
Bak, öyle.
Yani iftardan iftara, iftar ve sahurlarda gözle bir araya geliyoruz. Cemaatle namazlarda, camide bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelme müthiş bir kaynaşmaya, müthiş bir sevgi efendim ve saygının pekişmesine sebep oluyor. Çok önemli bir şey.
Dolayısıyla değerli hocam Ramazan bu birlikteliklerle önce aile içindeki ülfeti, muhabbeti, beraberliği sağlıyor. Sonra toplum içinde işte imkanlar nispetinde tabii son 1-2 yıldır bu pandemi dolayısıyla genel iftarlar verilemiyor. Ama elhamdülillah bu sene daha müsait şartlar oluşturuyor inşallah.
Teravihler de inşallah elhamdülillah şimdi kılınacak.
Bir taraftan teravihlerde evet. bakıyorsunuz. Böyle küçük çocuklar var, gençler var. Ne bileyim toplumun çok farklı kesimden insanlar beraber İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor. Yani ya Rabbi biz sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz diyerek o bir toplumun yan yana gelişi, omuz omuza gelişi, sözlerini birleştirmesi, buyurduğunuz gibi gözlerini birleştirmesi, sonra çıkarken de insanların şöyle elini hep kalbinin üstüne koyup da evet. Allah kabul etsin deyip de ne güzel bir ideal toplum oluşturuyor İslam yani. Namazla ayrı bir toplum oluşturuyor, oruçla ayrı bir toplum oluşturuyor, haçla ayrı bir toplum oluşturuyor. Ben onu şöyle ifade ediyorum hocam müsaadenizle.
Estağfurullah.
Yani Allah Teala kullarına böyle çok mütenevvi, çok çeşitli ibadetleri emretmiş. Ve kulun yerine göre işte Kabe'de böyle dönüyoruz, dönmemiz ibadet. Yani yürüyerek ibadet ediyoruz. Ne bileyim Safa Merve arasında koşuyorsunuz, koşarken ibadet ediyorsunuz. Neyse haçta vakfede duruyorsunuz böyle, sadece bir duruşunuz, ben buradayım diyorsunuz, ibadet halindesiniz. Namazda ayaktasınız, ibadet halindesiniz. Eğiliyorsunuz, ibadet halindesiniz. Yerlere kapanıyorsunuz, ibadet halindesiniz. Elinizi kalbinizin üstüne koyup bir Müslümana selam veriyorsunuz. İbadet halindesiniz. Buradan şu mana çıkıyor. Eğer kul niyetini tasih ederse 24 saati ibadet. Merhum Musa Efendi bunu böyle ifade ederdi. Eğer insan niyetini güzel toplarsa yemesi ibadettir, içmesi ibadettir, uykusu ibadettir. Ailevi ilişkileri bile yerine göre bir ibadettir derdi. Bütün mesele kalbi uyandırmak.
Evet.
Biraz önce söylediğiniz işte o Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi
evet,
büyük zatların da bütün derdi insanın kalbini Cenab-ı Hak'la buluşturmak.
Amin. Şimdi burada yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin çok önem verdiği üç prensip var. Bunu biz Ramazan'la işte rahmeti yakalayabilecek bir Ramazan kıvamını elde edebilmek için bir vukufu kalbi. Ya kalbine vakıf ol. Giren çıkan şeye dikkat et. Her gelen heva ve heves kalbi delip geçmemeli, girmemeli. Vukufu kalbi, vukufu zamani,
zamanın
farkında ol. Bu zamanı nerede harcıyorsun? Zamana vakıf olmak. Bir üçüncüsü de vukufu adedi. Zikrin ve virdin sayısına itina göstermek. Bunu Şihabettin Sühreverdi Hazretleri diyor ki ya zikrin sayısı mı olur? Hayır öyle değil. Sayıya dikkat ederek sizin şuurunuzun dağılmasını engellersiniz.
Tabii, tabii.
O sayının en önemli
dikkati dağıtmamak.
En önemli özelliği o sayıya dikkati teksif ederek aklın başka yere kaymamasını temin etmek. Şimdi bu üç hasletle ilgili Ramazan-ı Şerif'in de bu şerefli ve evveli rahmet olan bu günlerinde bunları nasıl uygulamak lazım? Bu konuda özellikle büyüklerimizden zatenizin duyduğu, anlattığı, anlatacağı hatıralar ve tavsiyeler nelerdir abi?
Şimdi değerli hocam, aslında insan kalpten ibaret. Yani bedenimiz bir gün toprağa karışacak. Ama Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidecek olan ne? Selim kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَ اُمَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. İşte kalbi selim diyorlar. Bir, hiç kimseyi incitmeyen, kimseden de incinmeyen bir kalptir. Hani merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin hani büyüklerden duyduk deyince, ne duydunuz diye ifade edince en çok üzerinde durduğu konu bu kalp konusuydu. Çünkü insan da ana komuta merkezi kalptir zaten. Yani beyin fiziki temasları sağlıyor. Ama beynin hangi fiziki teması sağlayıp sağlamayacağına aslında kalbimiz karar veriyor. Yani elimizle beynimiz arasında bir kopukluğu varsa elimiz kalkmıyor. Fakat elimizin nereye nasıl kalkması gerektiğine bizim kalbi kıvamımız karar veriyor. Elimim gidip bir harama mı dokunacak yoksa elimim gidip bir yetimin başını mı okşayacak? Yani eğer kalp güçlüyse beyin hiçbir zaman ele git oraya harama dokun diye bir komut vermiyor. Ama kalp güçlüyse gerçekten bu defa hep kalpten beyne önce bir komut gidiyor. Git şu yetimin başını bir okşa, git bir kardeşinle musafaha et diye komutlar geliyor. Dolayısıyla bütün mesele hani kalbin ihyası diyorlar. Kalbin ihyası da tabii belirli temrinlerle oluyor. Yani bu temrinlerle de yine biraz önce konuştuğumuz sohbet çok önemli. Kalbin ihyasında. Zikir çok çok önemli. sadıklarla beraber olmak çok çok önemli. Bütün bunlar kalbin ihyasını, Kur'an okumak önemli. Kısmen oruçtan istifade etmek, az yemek önemli. Hani yine merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri buyururlardı yani, kalbin safası 5 şeydedir diye. Yani az yemek derdi. Ve dikkatli yemek, helal yemek. Namazı şuurlu kılmak, farkına vararak kılmak. Kur'an-ı Kerim'in manasını tedebbür ederek, düşünerek okumak. Seherlerde uyanık olmak. Sonra gündüz de Cenab-ı Hakk'ı unutmamaya gayret etmek. Ve en mühimi de salih ve sadık insanlarla beraber olarak insan kalbini ihya etmeli, kalbini diriltmeli ve kalpte hep böyle güzellikler oluşmalı diye. Bir de incitmemeyi çok çok önemli görmüşler. İncinmeyen kalp selim kalptir demişler. Sonra da başkasına yaptığı iyiliği unutuveren insan, başkasının yaptığı kötülüğü de yine unutuveren insan. Bunları başaran insan ne kadar böyle içi rahat bir insandır. Dolayısıyla kalbe vakıf olmak, bir de çok güzel ifade ettiniz hocam. Şimdi kalbin birçok kanalı var. Elimizden bir kanal açılıyor kalbe. Dokunduğumuz her şey kalpte iz bırakıyor. Hele hele gözümüzden çok önemli bir kanal açılıyor. Dışarıdaki her şeyden kalp etkileniyor. Yani Kur'an'a bakıyorsunuz, gözünüzden yaş akmaya bakıyor değil mi? Niye? Ya Allah'ın kelamı, o anda gözün Kur'an'la buluşması kalpte bir hassasiyet meydana getiriyor. Allah korusun, bir harama baktığınız zaman da kalp yaralanmaya başlıyor. Bu defa kalpte başka türlü şeytanın nüfuz edeceği veya şeytanın telkin edeceği, nefsin telkin edebileceği başka menfi düşünceler oluşmaya başlıyor. Kalbe gelen kanalları iyi korumak gerekiyor.
Evet, zaten Peygamber Efendimiz innen nazrate sihamun mesmumun min sihamı iblis. Harama her bir bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Ten kötü ala kulubikum.
Tam da kalbine
kalbinizin gelir, üstünde gelir, saplanır, gelir, bir saplanır. Nokta bırakır. Bunlar çoğalırsa kalbin cidarı böyle damba şişesinin is bağlaması gibi is bağlar. Ruh dışarı en ufak bir sızıntı bile veremez hale gelir. Zaten Mevlana da Mesnevi'de diyor ki bak, kalpte hangi düşünce egemen olursa o akla emir verir. Akıl da bedene talimat verir. Beden de onu yapar. O zaman yapacağınız iş kalbe hakim olun. Şimdi bu güzel sohbeti, sözünüzü balla keserek birinci bölümü buradan noktalayalım abi. Kaldığımız yerden inşallah ikinci bölüme devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Abdullah Sert abiyle bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık. Ama lütfen kulağınız, gönlünüz, aklınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri, değerli dinleyicileri, çok kıymetli dostlar. Abdullah Sert abimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir bölümdü bu, kufu kalbi, kalbi korumak, kalbe vakıf olmak. Dolayısıyla buradan başladık, burada kaldık abi, buyurun.
Şimdi vukufu zamani diyorsunuz.
Evet. Evet.
Şimdi vukufu zamani, hani zamanın farkında olmak. İki türlü farkında olmak hocam. Bir, bu şu zamanda bana Allah Teala'nın verdiği fırsatların farkında olmak. İki, şu zamanda benim üzerime düşen mükellefiyet nelerdir onun farkında olmak. Ben böyle anlamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ramazan boyunca belki camilerimizde, sohbetlerde zikredilecek bir hadis-i şerif değil mi? Hani hutbeye çıkarken 3 kere amin diyor.
Ya.
Sonra da üçüncüsünde, malum o 3. aminde de her kim diyor Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da bu aydan affedilmeden çıkarsa ona da yazıklar olsun diyor. Yani bu ne demek? Yani Ramazan'ın farkında olmadan o Ramazan'ı sadece bir oruç tuttum, bitti. Halbuki Ramazan'da o kadar çok farklı fırsatlar var ki, yani gecesinde ayrı fırsatlar, gündüzlerinde ayrı fırsatlar. Ramazan üzerinizden gelip geçiyor böyle. Hani bir manevi pazar kuruluyor. Siz sadece pazar yerinde şöyle bir dolaşıp gidiyorsunuz ama o pazardan bir şeyler almıyorsunuz.
Evet.
Yani vukufu zamani gerçekten her zamanın farkında olmak. Hani sizin sağ olun tasavvuf derslerinizde en çok kullandığınız yine sofi tariflerinden birisi nedir? Sofi İbnül Vakt. Sofi vaktin çocuğudur. Yani şu anda ben şu vakitte ne yapmalıyım ve şu vakitte Allah bana hangi fırsatı verdi? Şimdi biz biraz önce hani sohbetimizde başlarken dedik ya, biz 2 ay Allah'ın bize Ramazan'a kavuştur diyoruz. Yani böyle yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Peki Cenab-ı Hak da bize hani hitabını duysak, aslında bize böyle bir hitap geliyor hocam yani. Tamam ey kulum, 2 aydır Ramazan'a kavuştur diye yalvarıyorsun. Şimdi Ramazan geldi. Ne yapmak istiyorsun sen? Farkında mısın yani? Bunun gecesinde ne yapacaksın, gündüzünde ne yapacaksın? Tabii Ramazan'ın dışında da değerli hocam, zamanın, daha doğrusu vaktin farkında olmak. Yani bunu bütün hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Sabah namazından başlayarak, hatta belki daha biraz geriden başlayarak teheccüdün farkında olmak yani. Çünkü teheccüde böyle büyük bir manevi sofra açılıyor. Cenab-ı Hak vel müstağfirine bil eshar diyor değil mi? Seher vakitleri müminler gerçekten Cenab-ı Hakk'a istiğfar ederler. Hatta Zariyat suresinde bendeniz ona cennet yolunun 4 esası diye ifade ediyorum. Bugünlerde de hep onu konuşuyorum sohbetlerimde. Allah Teala müttakilerin cennette ikram edileceğini belirttikten sonra 4 esas söylüyor. 1- Kânû kâble zâlike minel muhsinin. Yani onlar ya, bundan önce hayatını hep Allah'ı görüyormuş gibi bir ihsan şuur içinde yaşarlar. Sonra kânû kalîle minel leyli mâyehçûn. Geceleri biraz az uyurlar. Yani bütün bir geceyi tartışmaların içerisinde, televizyon programlarının içerisinde, internetin bir takım menfi sokaklarının içerisinde geçiriyorsunuz. Ramazan'da sonra 30 gün sonra bitiyor. Aa, Ramazan'da bitiverdi. E peki ne yaptın Ramazan'da? Devamlı internette sörf yaptım. Ne yaptın Ramazan'da? İşte güzel diziler vardı. Ne yaptın Ramazan'da? Uyudum bol bol. Peki Ramazan niye geldi üzerimize o zaman? Dolayısıyla ikinci esas, kânû kalîlen mine leyli mâ yehcûn. Onlar geceleri az uyurlar. Ve bil esârühüm yestağfirûn. Seher vakitleri Allah'a istiğfar ederler. Ve sonra da bakın, bunlar hep ferdi bölümü için. Yani sohbetimizin başında söylediğimiz hocam, bir hani mağfiret, rahmet diyoruz, bir de sohbet diyoruz. İşte sohbetin başında ifade ettiğimiz o 4. esasa ve fî envâlihim hakkun lisâili vel mahrum. Yani ben seherde ibadet ediyorum hocam, uçuyorum kaçıyorum ama gündüz de ihtiyaç sahiplerinin farkında olacaksın. Gündüzün, vaktin farkında olmak demek gündüz, ihtiyacın farkında olmak demek. Allah sana gündüz o fırsatı veriyor. Bir fakirin, bir garibin, bir ihtiyaç sahibinin duasını alma fırsatını veriyor. O fırsatı kaçırmamak lazım. Gece de Allah Teala gecenin son 1/3'ünde keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde yeryüzüne nüzul eder. İstiğfar eden var mı? Mağfiret dileyen var mı? Rızık isteyen var mı diye kullarından talepte bulunur Cenab-ı Hak. Yani geceler Allah'ın talep kapısının açıldığı zamanlar. Gündüzler de kulun ameli salih işleme zamanları. Vakti, bel vukufu zamaniyi belki böyle anlamak gerekiyor. Gecede hangi hukuk var, gecede hangi fırsatlar var? Gündüzde hangi hukuk var ve gündüzde hangi fırsatlar var? Onun için yine kitaplarımızda hep amelül leyli ve nihar diye, değil mi?
Evet.
Yani bir insan gece neler yapacaktır, gündüz neler yapacaktır? Dolayısıyla hani zamanın farkında olmak derken, zamanı kaçırmamak. Yani işte şimdi sahur, herkes kalkıyor. Sahuru kaçırdığımız zaman yemek yiyemiyorsunuz. Ama sabah namazı kaçıyorsa ne olacak peki?
Allah korusun.
Allah korusun.
Bir defa zaman, abi zaman öyle büyük bir nimet ki gittin bir daha geri gelme. Yani her sermayeyi çalıştıkça artıyor, büyüyor ama yalnız zaman öyle değil. Doğduğumuz andan itibaren öyle kronometre çalışır ve ölüme doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla ne olanın önüne geçirebiliyor ne de ölenin.
Doğru.
Dolayısıyla esas buna produktivite diyorlar, verimlilik. Bir Müslümanın her anını 24 ayar nasıl ihya edilmesi gerekiyorsa o şekilde değerlendirmesi. Buna zaten ifade buyurdunuz İbnül Vakt. Ama Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki İbnül Vakt de yetmez. İbnül Vakt rüzgarın önündeki yaprak gibi zamanın savurduğu insan tipidir. Ama esas diyor Ebul Vakt olmalı Müslüman.
Evet.
Zamanını kendisi kontrol etmeli, kendisi kullanmalı diyor. Siz zamanı kullanmazsanız zaman kılıç gibidir. Zaman sizi kullanır, keser gider. Allah razı olsun. Bu da çok güzel bu Ramazan'da bizim farkında olmak dediğimiz.
Tabii Efendimizin de aleyhissalatü vesselam özellikle bizlere uyardığı hani her hadis-i şerif ümmetine Resulullah Efendimizin adeta bir rahmet tecellisi.
Evet.
Yani Efendimizin mübarek dudaklarından değerli hocam ne çıktıysa bu önemli, bu önemsiz diye bir şey düşünemeyiz yani.
Evet.
O hep ümmetini düşünmüş. Hep de buyuruyor ya, sizin ve benim benzerim bir ateş yakan insana benzer. Bir takım pervaneler gelirler, ateşe düşmek isterler.
Ya.
Sahibi de onları uzaklaştırır. Siz diyor ateşte doğru koşuyorsunuz. Ben de sizi hep ateşten koruyup da cennete doğru götürmek istiyorum diyor. Uyarıları hep Efendimizin, her konudaki uyarıları bunun için. İşte uyarılarından birisi de bizim zamana, sizin Harisun ifadenizle zamana sahip olmamız. Onun için de iki nimet var ki diyor, insanlar bunun farkında olmuyorlar. Bir, sıhhatinin farkında oluyor insan, değil mi? Evet. Yani son iki senedir hep sıhhatle boğuştuk yani. Hep sıhhat haberleriyle böyle ilgilendik yani. Acaba kaç kişi oldu, kaç kişi hasta oldu, değil mi? Şimdi böyle bir hastalık çıkıncaya kadar herkes böyle oynuyordu, ediyordu ama acaba bana da bulaşır mı bir yerden diye sıhhatin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladık. İkincisi de vel ferah, boş vakit yani. Yani bazı insanlar yani ben vakit geçiremiyorum hocam diyor. Allah Allah diyorum, nasıl olur ya vakit geçirememek gibi bir şey. Vakitten şikayetçi olmak yani. Adeta beni niye yarattın ya Rabbi, ben niye varım bu dünyada gibi bir sual, vakit geçiremiyorum demek. Biz de vakit kaçıyor yani, eyvah elimizden gidiyor vakit. Hakikaten vakit yetmiyor diyoruz çok
tabii
zaman.
Burada ben çok tabii Efendimizin hadis-i şerifi min husni islamil mer'i terkuhu
mala yani.
Yani kişinin faydasız sözden, faydasız adımdan, faydasız bakıştan, bunu çoğaltabiliriz. Faydasız servetten, neyse. Ama bunlardan kendini uzak tutması o kişinin ahlakının güzelliğindendir.
Evet.
Mükemmelliğindendir. Dolayısıyla biz, ben burada hep aklıma Haris bin Esed el-Muhasebi gelir.
Evet.
Muhasebeye çok önem verdiği için İmam-ı Gazali'nin hocası, tarikatının adına da Muhasebiye tarikatı denmiş. O diyor
yani
ki
yani hesap yapan insanların
evet, tarikatı. Geçmişin hesabını değil diyor. Geçmişin hesabını yapmak muhasebe değil esas. Yani, geçmiş sadece ibret almak için, bir daha yaptığımız yanlışa tekrar düşmemek için. Geçmiş hani tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi diyor. Ama esas muhasebe geleceğe dönük yapılan muhasebedir. Bir sözü söylemeden önce ya ben bu sözümü söyleyeceğim ama
ne
bunun bana getirisi mi var, götürüsü mü var? Bunu hesabını yapıp getirisi olan lafı söylemek. Hayır söylemek ya da susmak. Bir adım atmadan önce hesabı yapmak. O yüzden muhasebiye demişler. Ki ben bu çok önemsiyorum bunu. İşte şu Ramazan'da hatta şeyde de ayet-i kerimede de estağfirullah. Vel tenzur nefsim mâ kaddemet ligat.
Evet, herkes yarına yani ne hazırladığına
yarın,
baksın.
Bugünden yarına ne gönderdiğine bir baksın. Yani bizim ahirette giyeceğimiz elbisenin kumaşını biz burada dokuyoruz ama biz bu işin farkında değiliz. Farkındalık çok önemli bir şey abi bu.
Aslında,
ne güzel ifade buyurdunuz.
Aslında hocam tasavvuf demek zaten hani insan ya zakirdir ya gafildir diyoruz. Zakir farkında olmak demek. Gafil de farkında olmamak demek. Üçüncü bir hal yok insan için.
Evet.
Dolayısıyla gafleti de derin bir uyku olarak ifade ediyorlar. Bizim camilerimizde böyle eskiden beri söylenen güzel sözler vardır malum ama biz tabii o dilden de koptuk, o halden de koptuk. Hocalarımız böyle cuma günleri en son Cenab-ı Hak nevmi gafletten yıkatesin buyurur derler yani.
Ya, evet,
yani
evet.
Gaflet uykusundan.
Evet.
Nasıl ki insan uyuyunca artık hiçbir faaliyeti yapmıyorsa, değil mi? Gaflet dediğimizde hani ne dünyaya ne de ahirete yarayacak hiçbir şeyi yapmıyor insan demektir. Tabii daha çok da gaflet insanın ahiretin farkında olmaması manasına kullanılıyor. Dünya işini çok güzel yapar insan da ama bu dünya işlerini yapıyorum derken de biraz önce ifade ettiğiniz önünü görmüyordur yani.
Evet.
Yani hep Kur'an-ı Kerim de bize o akıbetten bahsediyor yani. Yarın dediğimiz de kıyamettir, yarın dediğimiz ahirettir. Hep orayı görerek yaşamak. Ona biz bir ara dergide şöyle bir kapak konusu olmuştu. Hayatı mahşer aydınlığında yaşamak diye. Yani
evet.
Mahşerde her şey ne çıkacak önüme? Yani bugün konuştuğum yarın önüme nasıl gelecek? baktığım yarın önüme nasıl gelecek? Düşüncelerim yarın önüme konduğunda nasıl savunabilecek miyim, savunamayacak mıyım diye. İşte bu muhasebe hocam, insanın bu muhasebeyi yapması ve zamanın bu manada farkında olmasına agahlık deniyor. Yani uyanık hal deniyor. Şuur hali deniyor. Bundan mahrum kalması ve buna hiç ilgilenmemesi bu tip şeylerle de ona da gaflet deniyor. Zaten Allah gaflet olsun. Perde demek yani. Tabii. Değil mi? Örtü zaten demek.
Yani Efendimizin duası Allahümme ya mukallibel kulubu vel ebsar.
Evet.
Sebbit kalbi ala dinike ve taatik. Fela tekilli ila nefsi tarfete aynin. Kainatın efendisi böyle buyuruyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha kısa bir an da olsa beni nefsimin eline bırakma ya Rab. Efendimiz böyle dua buyuruyor. Bizim bu Ramazan'da hiç olmazsa bu agahlığı yakalamamız lazım. Tabii şimdi burada abi bir şey daha var. O da bir de vukufu adedi var. Tamam, şimdi dedik ki kardeşim vukufu kalbi anladık. Kalbe çok dikkat etmemiz lazım. Orası her gelen geçenin girip çıktığı bir han olmamalı. Dolayısıyla Nurettin Topçu rahmetli öyle derdi. Hem güzel ahlakı yaşamak tamam ama bir de kötülüğü de yaşatmamak da güzel ahlaktandır diyordu. Dolayısıyla kalbimize sahip çıkmak tamam. Zamanı da anladık. Zamanımızı, hatta tevbede bile İmam-ı Gazali diyor ki tevbenin ilk adımı yakaza hali. Bu gidişin
tabii.
olmadığını.
Yani önce farkına varmak.
Farkına varmak yani. Bak ya, zararın neresinden dönülürse kar. Tamam kardeşim, bu iş yapmamamız lazım deme noktasını yakalamak var ya, işte o uyanıklık. Ha, gafil dediğimiz zaman Allah'tan habersiz yaşamak. Yani ne yaparsak yapalım, eğer Allah'ın gözü önünden uzaklaşmış bir anlayışla yapıyorsak o gaflettir. Allah korusun. Bir de vukufu adedi var abi. Bu tabii bir anlamda vukufu zikir de denebilir buna, ama vukufu adedi tabii zikrin sayısına itina göstermek.
Hocam tabii vukufu adedi deyince şimdi hatırıma bir şey geldi. Siz bu girişi yaparken aslında bütün ibadetlerimizde bir adet var. Bunların tabii bir kısmı bizatihi Cenab-ı Hak tarafından konmuş adetler. Şimdi Ramazan'ı biz 35 diyemeyiz, 25 de diyemeyiz. Niye? O Allah Teala'nın şu kainata koyduğu bir adet o. Yani ay işte 29 günde veya en çok 30 günde devrini tamamlamış oluyor. Tamam mı? Allah Teala kainatı böyle bir adet üzerine de kurmuş. Yılın adedi var, ayın adedi var, değil mi? Biz bunları sonra okumuşuz. Diğer ibadetlerimizde de adetler var. Namazların rekatları hep adet. Onun için mesela işte feveylün lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Yani namazlarından gafil olan, üç mü kıldı mı, dört mü kıldı? Hocam üç kılsam ne olacak, dört kılsam ne olacak? Demek ki orada bizim farkında olmakla ilgili yine o. Yani işte onun için de fıkıhçılarımız ne yapmışlar? İbadetlerde yani dört rekatlı namazı üç kılarsan şöyle yapman lazım. Ne bileyim, iki kılarsan böyle yapman lazım
sehir
diye.
Sehir secdesi adını buradan
evet,
almış
sehir, abi. Sehir secdesi, unutma secdesi. Sehir
buradan almış.
Secdeyi sehir, unutma secdesi evet. Demek. Tabii zikirde de hani ben onu bazen şöyle ifade ediyorum. Belirli ilaçları kullanıyoruz. Diyorlar ki yani bu ilacı sabah bir tane alacaksın, öğlen bir tane alacaksın, akşam bir tane alacaksın. Veya hele hele tam vukufu, biraz önce konuştuğumuz vukufu zamaniye ait biraz hani kendimize ilaç kullanıyoruz artık belirli yaşlara evet. Gelince. Diyor ki hocam diyor bunu diyor mesela 12 saatte biri alacaksın diyor. Yani sabah 9'da aldıysan akşam da 9'da alacaksın yine diyor. Vakti kaçırma sakın ha diyor. Hatta Ramazan gelince bazı doktorlar böyle günde iki defa kullanılan ilaçları 12 saatte bir kullanılan ilaçları değiştiriyorlar. Yok diyor, o zaman size biz 24 saatte bir kere kullanılacak ilaç verelim. Niye? Çünkü oruç sebebiyle 12 saati kaçırabiliyorsunuz bazen. Dolayısıyla tasavvufta da sizin alanınız tabi hocam bu. Bu zikir sayısına iki yönden önem vermişler. Çünkü zikirlerin insan vücudunda bir tesiri var. Onun az olmasının da bir tesiri var. Çok olmasının da yine bir tesiri var. Dolayısıyla tıpkı vücudumuza yemek yerken belirli bir ölçüde yemek yememiz gerektiği gibi bedenimiz için bu evrad-ı eskar dediğimiz şeylerin de yine belirli adetlerle içtihadi olarak bunlar tabii teessüs etmiş. Bir kısmı Resulullah Efendimiz tarafından bildirilmiş. Şimdi Resulullah Efendimiz kim 33 kere Sübhanallah derse diyor. Yani biz bunu neden 33 demek hakkımız yok? Allah'ın Resulü bize bunu 33 kere demiş. Biz bunu 32'de yapmamalıyız, 34'te yapmamalıyız. Sonra tekrar yapmak istiyorsak bir 33 daha yaparsınız. Hani abdeste de böyle bir şey var biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz 3 kere yıkayın diyor. Ya ben çok seviyorum yıkamayı, 4 kere 5 kere yıkasam. Yok, israf olur o zaman. Peki ne yapacağım hocam? 3 kere yıkarsınız tarif edildiği şekilde. Gider bir 2 rekat namaz kılarsınız, Kur'an okursunuz. Yeniden bir abdest almak.
Nurun ala nur
o zaman işte. Yani 4 kere yıkamak, 5 kere yıkamak bir takva değil. Ya Resulullah'ın sünnetinden inhiraf manasına geliyor. Çünkü Peygamberimiz onu tahdit etmiş o adetleri.
Zaten bidat da budur.
Abi. Bidat da budur zaten.
İbadet ve itikada yapılan her türlü ilave ya da her türlü eksiltme bidattır.
Bidattır.
Muamelatta bidat olmaz.
Evet.
Şimdi dolayısıyla tabii güzel bir şey.
Onun için insan bütün ibadetlerin adedine de eğer namazsa, oruçsa bize bildirilmiş. Ya biz işte ben Ramazan ayı bayramı geldi bir gün daha tutayım yok. İşte o gün tutmayacaksınız diyor. Bayramın ilk günü bitti artık. Hatta Ramazan'ı karşılamak gibi de yani mesela Ramazan'dan bir gün evvel başlamak da doğru değil. Bize o gün Ramazan ama daha evvel tutup geliyorsa ayrı. Yani
üç
Şaban'dan başlamış mesela.
3 aylar tutuyorsa Recep'ten itibaren.
Veya Şaban'ın 15'ten itibaren tutmaya başlamış. O bir süreç zaten. Ama yaşta Ramazan geldi ben bir gün evvel başladım. Yok bir gün evvel başlamışız. Ümmet ne zaman başlıyorsa, hilal bize ne zaman işaret ediyorsa biz o gün başlayacağız. Ve 29'sa 29, 30'sa 30'u tamamlamış olacağız. Abi, aslında bütün bu adede sahip olmak demek de zamana sahip olmak, kalbe sahip olmanın hepsini böyle topladığımız zaman hocam her şey insan yaptığının farkında olacak. Bütün mesele
bilerek yapmak.
Bilerek yapacak.
Söylediğimiz sözü bilerek söylemek, attığımız adımı bilerek atmak. Abi sohbetimizin sonuna geldik ama şu Zariyat'ta saydığınız 4 şartı bir daha saysanız.
Efendim,
şu Ramazan'da izleyicilerimiz var ya.
Estağfurullah. Şimdi Allah Teala Zariyat suresinde buyuruyor ki innel müttakine fi cennatin ve uyun. Şüphesiz müttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadır. Son ayet devam ediyor. Allah'ın kendilerine verdiği bütün ikramları almak suretiyle. Hangi sebeple buraya geldiler bunlar?
Çünkü pınar başına nasıl geldiler?
Çünkü onlar bir kânû kable zâlike minel muhsinîn.
Allah.
Önce ihsan sahipleri. İhsan tabii ikram etmek manasına geliyor. Her şeyi güzel yapmak manasına geliyor. Kendi kıvamında yapmak manasına geliyor. Yani bir de başkasını faydalandırmak manasına geliyor. Bir de Allah'ı görüyormuş gibi yapmak manasına geliyor. Yani şuurlu olarak yaşamak. Sonra kânû kalîlen minel leyli mâ yehcûn. Geceler de az uyurlardı. Ve bil eshârihüm yestâfirûn. Seherlerde de bol bol Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sanki kendilerinden başka bir kulu yokmuş gibi istiğfar ederlerdi. Ve bir de ve fî emvâlihim hakkun lisâili vel mahrûm. Onların mallarında isteyenlerin yani ihtiyaç içinde olup da isteyenlerin ve mahrum olanların da hakkı vardı. Bir taraflarıyla Cenab-ı Hakk'a açık, bir taraflarıyla Allah'ın bütün mahlukatına açık insanlardı.
Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz
çok
hocam.
Çok güzel bir sohbet oldu. Böyle bir de bu da hitamuhu misk.
İnşallah.
Böyle bir dört. Tabii bu hakkun lisaili vel mahrum derken ya ben diyorum ki adam dükkan açacak. Nerede açıyor? Ayak altı bir yer olsun. Cadde üstü olsun. Müşteri çok gelir. İşte toplumun hakkı var sen bak. Onlar... Toplumun tüketimini dikkate alarak sen o mağazayı açıyorsun.
Doğru.
Orada bir sürü ayakkabıcı var. Sen ayakkabı dükkanı açmıyorsun. Ya burada bu sokakta ne eksik? Pastacı eksik. Ben pastacı açıyorum. Demek ki bu toplumun tüketimini dikkate alarak siz üretim yapıyorsunuz.
Toplumun hakkı var.
Veya bir fabrika kuruyorsunuz. Yine toplumun üretim ve tüketim dengesini ben o yüzden diyorum ki şimdi batılılar buna sosyal sorumluluk diyorlar ama esas toplumun hakkı var.
Gayet tabii.
Dolayısıyla bu çok güzel bir şey. Allah razı olsun abi.
Belki şöyle bir hadis-i şerifle bitirelim isterseniz hocam. Yani eğer vaktimiz müsaitse hani ayet. Bir de Resulullah Efendimiz'in hani Hazreti Selman'ın söyledi. Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Komşunun toplumunda senin üzerinde hakkı var. Ve Resulullah Efendimiz bu söze sadaka Selman diyor. Öyleyse Allah, yani ya. İnsan gerçek Müslümanlık hem hukuku ilahiye ve hukuku ibada dikkat etmek. Evet. İdealimiz bu olmalı.
Allah razı olsun abi.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Biz teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Ayağınıza sağlık, dilinize, yüreğinize sağlık. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Abdullah Sert abimizle bu güzel sohbeti sözünü balla keserek noktalıyoruz. Bir başka iftar sevinci programında sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.